Ayrım 14.
Bir yandan akıllara sığmaz yaramazlıklar yapar, bir yandan da başıma çiçekten çelenkler takıp o kocaman bahçenin ıssız köşelerinde Fransızca şiirler okuyarak tek başıma gezinirmişim mesela. Ama 12 yaşına doğru bu acayipliğimden kurtulmak, herkes gibi akıllı uslu olmak için çok bilinçli olarak büyük bir çaba gösterdim. Ve 15 yaşına kadar süren futbol tutkusu bir yana normal bir kız çocuğu olmayı başardım da. Ailemin zavallı erkekleri gibi ezilmek istemediğimden kız olmaktan hoşnutluk duymaya da başladım. Herkes gibi benim de kız arkadaşlarım oldu. Kendim gibi biraz erkek çocuğuna benzeyen, üstelik bütün çocuklar aptallar gibi bir an önce büyümeye can atarken iyi ki hala çocuğuz diye sevinebilecek kadar sıra dışı ve de üstün zekalı olan Halet, Oscar Wilde'ın The Belt of Reading Gold'den bazı dizeleri ezbere okuyarak gönlümü fethetti bu arada. Acayiplik dönemimde sokaklarda ve arsalarda top peşinde koştuğum bir iki saat dışında bütün vaktimi kitap okumakla geçirdiğim halde okula gitmek istemezdim. 7 yaşındayken Bomonti'de bir özel okula gönderdiler ama kısa bir süre sonra oradan almak zorunda kaldılar. Ne gibi bir vukuat yüzünden okuldan ayrılmam gerektiğini anımsamıyorum. Sonra 9 yaşındayken annemle üvey babam Ankara'da oldukları için Mühürdar'da oturan neneme yakın olsun da hafta sonları ona gidebileyim diye Kadıköy'deki Notre Dame de Sion'a yatılı konuldum. Ama bu defa vukuata neden olan ben değil, üvey babamdı. Falih Rıfkı ile o sırada dahiliye vekili yani İçişleri Bakanı olan Şükrü Kaya bir iş için İstanbul'a geliyorlar birkaç günlüğüne. Ankara'ya dönecekleri gece bir yerlerde yemek yiyorlar ve bir güzel içiyorlar. Haydarpaşa'dan trene binmeden önce üvey babam beni illa görmek istiyor. Gecenin saat 10'unda okulda herkes derin bir uykudayken Dame de Sion'un kapısına dayanıyorlar. Rahibeler kapıyı açmak istemiyor doğal olarak. Üvey babam ama ben Ankara'ya dönmeden önce kızımı görmek istiyorum diye sızlanıyor. Şükrü Kaya ise çok iyi bildiği Fransızcasıyla ben İçişleri Bakanıyım kapıyı açın yoksa okulu kapatırım diye gümbür gümbür bağırıyor. O sıralarda yabancı misyoner okullarını kapatmak gibi münasebetsiz bir eğilim olduğundan zavallı rahibeler telaşa kapılıyor. Baş rahibe yataktan kaldırılıyor. Çaresiz kalıp bu iki belalıya kapıyı açıyorlar. Beni uyandırıyorlar, giydiriyorlar, görüşme yerine indiriyorlar. Uyku sersemi olan ben bir düş mü görmekteyim yoksa üvey babam sahiden karşımda mı hiç bilemiyorum. Ertesi gün Falih Rıfkı Ankara'ya dönünce çocuğu o okuldan hemen alacağız diyor. Annem gene saçmalama Falih, Mart ayında çocuk okuldan alınamaz diyor. Ama Falih Rıfkı belki ömründe ilk kez Şefika'ya resmen kafa tutuyor. Kızı öldürecekler orada diye bangır bangır bağırıyor. Onu tepeden tırnağa siyahlara bürümüşler. Görüşme yerinin loş ışıklarında okulun lacivert üniformasıyla lacivert çoraplarını siyah görmüş anlaşılan. Çocuğun canlılığı kalmamış. Beni gördüğüne sevinemedi bile. Yanıma gelmedi. Sanki korkuyormuş gibi uzaktan baktı. Çocuk oradan hemen alınacak ve gelecek yıl tam tersi bir okula Arnavutköy'deki koleje konulacak diye direniyor. Eşinin böylesine kesin ve kararlı bir tutum benimsemesine hiç alışık olmayan Şefika boyun eğmek zorunda kalıyor. Beni o okuldan çıkarıp Ankara'ya götürüyor. İşin tuhafı Kadıköy'deki Notre Dame de Sion'da geçirdiğim günleri hatırlayacak bir yaşta olduğum halde o 6 ayı hiç mi hiç anımsayamam. Kadıköy'deki Notre Dame Sion'a deyince kafamda bir boşluk oluyor sanki. Bu boşluğun nedeni çok daha sonraları aynı okulda ve aşağı yukarı aynı yıllarda öğrenci olan Nimet Arzak'ın anılarını okuyunca anladım. Rahibeler sözde öğrencilerin iyiliği için tüyler ürpertici yöntemler uyguluyorlarmış. Bir tek örneği don temizliği teftişi örneğini vermekle yetineceğim. Küçük kızlar yan yana diziliyor. Hepsi donlarını çıkarıyor ve rahibeler birer birer inceliyorlar bu donları. Donu yeterince temiz olmayan arkadaşlarının önünde cezalandırılarak aşağılanıyor. Bu don teftişine ben de 9 yaşındayken katılmak zorunda kalmıştım büyük bir olasılıkla. Kafamdaki boşluk belki de bu yüzden. Benliğimi koruma mekanizması harekete geçti. O okulla ilgili her şeyi unutmak istedim, unuttum da. Nimet Arzık'ın anılarını okuyunca beni Kadıköy Notre Dame Sion'dan kurtardığı için üvey babama her zaman duyduğum gönül borcum büsbütün arttı. Minnet diyeceğime gönül borcu demeyi yeğ tutuyorum. Çünkü hem sevgili öğrencim hem de değerli meslektaşım olan ve 51 yaşında ölen Akşit Göktürk bildiğim kadarıyla ilk kullanmıştı bu güzel sözcüğü. Gel gelelim her felaketin bir olumlu yanı vardır derler. O okulda geçirdiğim 6 ayda Fransızcanın temel kurallarını az çok öğrenmiştim. Daha sonraları da bu dili sürekli okuyarak Fransızcamı ilerlettim. Çocukluğumdan beri tek değişmeyen yanım kitap okumamdır. Okumak bir çeşit organik gereksinimdir bende. Günde hiç olmazsa 2-3 saat okumayınca afyondan kesilmiş bir bağımlıya döner, bir yoksunluk nöbeti geçiririm. Acayiplik dönemimde çok garip pozisyonlarda yere yüzü koyun yatıp bir elimle de ayak bileklerimin birini tutarak okurmuşum. Yatılı okulda gündüzleri yeterince okuyamayınca geceleri battaniyelerin altında el fenerleriyle gizlice okurdum. Az ömrüm kaldığı için kitapları seçerek, çok özenle seçerek okuyorum artık. Kısıtlı vaktimi yeni ama değersiz bir kitaba harcayacağıma daha önce birkaç kez okuduğum ve sevdiğim kitapları yeniden okumayı yeğ tutuyorum. Başladığım kitabı kötü de olsak bitirmek huyundan Fethi Naci'nin bir sözü sayesinde kurtuldum. Karpuzu kestin, baktın ki kabak, gene de zorla yiyecek misin o karpuzu, demiş Fethi Naci. Çocukluğumda bulduğum her kitabı okurdum. Evimiz kitap doluydu zaten. Flaubert'leri, Zola'ları, Tolstoy'ları, Napolyon ile birlikte Saint Helen adasına giden Las Casas'ı anılarını, Baudelaire'i, Parnasse şiirlerini, Oscar Wilde'ı, yani elime geçeni okurdum. Şunu okuma, bunu oku diye bana hiç karışmazlardı. Ama Oscar Wilde okurken aile dostumuz Hamdullah Supi bunu yapmaya kalktı. Kitabı elimden alıp anneme, o rezil adamın öz oğulları bile onu reddetti. Bu çocuğun böyle kitaplarla zehirlenmesine nasıl müsaade edersiniz hanımefendi, dedi. Hamasi nutuklarını verdiği dramatik tonla sormuştu bunu. Ama hiç etkileyemedi beni. Hamdullah Supi'nin üstüne yürüyüp kitabımı elinden kaptım. Ben Oscar Wilde'ın kızı olsaydım övünürdüm bununla, dedim. Annem de benden yana çıktı. Çünkü Hamdullah Supi'yi pek ciddiye almazdı. Bu çok vatanperver zat fazlasıyla heyecanla konuşunca alnına Hitler'inkini andıran bir perçem düşerdi. Annem o perçemi parmağıyla gösterip Hamdullah şu saçını istemiyormuş gibi arkaya atsana, derdi. Parnasse şairlerinden ötürü Yahya Kemal ille de küçük bir olay oldu. Yeni yazdığı bir şiiri sofrada okuyordu. İlahileri Tunç, Kahramanı Mermer'den gibi şimdi tam anımsayamadığım bir dizi okuyunca o sırada 12 yaşında olan ben akıllara sığmaz bir ökelalıkla lafa karıştım. Ama siz bunu José María de Hara'dan almışsınız, dedim. Ancak ilahileri mermerden yapacağına Tunç'tan yapmışsınız. Kahramanları da Tunç'tan yapacağınıza mermerden yapmışsınız, diye açıkladım. Yahya Kemal hafif bozulur gibi oldu. Annem, terbiyesiz kalk sofradan, diye bağırdı. Ben kalkıp kapıya doğru giderken çok keyiflenen Falih Rıfkı, Minacığım neydi o mısra, bir daha söyle, dedi. Ben de kapıda durdum, konuklara dönüp Harade'nin dizesini yüksek sesle bir defa daha söyledim. Şimdi hiçbir şaire herkesin önünde böyle bir şey yapamam. Ama acayiplik dönemimde yapmayacağım şey yoktu. Arnavutköy Kız Koleji'nin orta bölümüne nasıl kabul edildiğimi bilemem. Çünkü ilkokul diplomam yoktu. Hiçbir zamanda olmadı. Gel gelelim ilkokulu okumamam yüzünden başka derslerde değil de matematikte hayatım zehir oldu. Basit bir bölmeyi doğru dürüst yapamazken cebire başladım. Üstelik matematik açısından doğuştan geri zekalıydım. Tam bir morondum. İyi ki sınıf birincimiz Halet, ite kaka neredeyse döverek çalıştırdı beni. Sayesinde bütünlemeye bile kalmadan liseyi bitirebildim. Ama öğrendiklerim öyle eğretildi ki bir defasında trigonometri sınavı pazartesi gününden çarşambaya ertelenince ama Halet, ben sadece pazartesine kadar ezberledim, demiştim. Matematikte geri zekamdan ötürü bütün bilginler arasında en çok matematikçilere hayranlık duyarım. Benim gözümde insan aklının sınırlarını aşan dahilerdir onlar. Kadıköy Notre Dame Sion'dan sonra Arnavutköy Kız Koleji'ne girmek büyük bir mutluluk oldu benim için ve bu mutluluğum tam 9 yıl sürdü. Çünkü o sırada 2 hazırlık sınıfı vardı ve bizim okulda lise 4 yıldı. Okulları hiç mi hiç sevmeyen ben koleji sevmiş, hem de çok sevmiştim. Eskiden Katolik rahibelerin okullarına manastır denilirdi. Oraya gelenler bir manastıra girmişçesine 4 duvar arasında kapalı kalırlardı. Oysa artık Robert Lisesi adını alan Arnavutköy Kız Koleji bana uçsuz bucaksız görünen dünya güzeli bir parkın içindeydi. Bu park şimdi Boğaziçi Üniversitesi olan Robert Kolej'in bahçesinden kat kat daha güzeldi. Spor alanları, tenis kortları, öğretmenlerin oturdukları ahşap konaklar, müzik derslerinin yapıldığı küçük bir ev filan bir yana daha neler neler vardır o parkta. İlkbaharda patikalarının kenarlarında leylaklar açan bir koru, bütün Boğaziçi'ni tepeden seyredebileceğiniz bir plato yani bir yayla, havuzlu çiçek bahçeleri ve binaların tam arkasında büyük bir tepe. Son sınıfların okuldan ayrılmadan önce okula bir armağan bırakmaları geleneği olduğundan bizim 1935 sınıfı ağaçsız olan o tepeye 31 çam ağacı dikmiştik. Şimdi o ağaçlar büyüdü, sayıları da arttı. Ama biz adlarımızı taşıyan bir etiketle 31 ağaç dikmiştik sadece. Çünkü sınıfta 31 kişiydik. Okulumuz kalabalık değildi şimdi olduğu gibi. Robert Lisesi olduktan sonra erkek çocukların da alınmasına çok memnunum. Binaları birbirine bağlayan uzun geçitte koşmayı adet edinmiştim öğrenciyken. Bu geçit öyle tenhaydı ki bir ucundan öteki ucuna deliler gibi koşabilirdim kimseye çarpmadan. Gerek Türk gerek Amerikalı öğretmenlerimiz de çok kaliteydi yeni deyişle. 1926'da TKP davasında mahkum olan sevgili hocam Profesör Sadrettin Celal Antel, hapisten çıktıktan sonra bizim ortaokul kısmında yurt bilgisi öğretmeni oldu. Erkek okullarında kadın öğretmenlerin durumu güç sanılır. Bana kalırsa kız okullarında erkek öğretmenlerin durumudur asıl güç olan. Sıraddettin Celal'i çok sevmekle birlikte ona sürekli takılırdık. Din konusunda ne düşündüğünü sezdiğimiz için provokasyonlar yapar, görüşlerini açıklamaya zorlardık onu. Bir defasında heyecanla konuşurken kalemi elinden düşünce çok sevimli ufak tefek bir kız olan Mevhibe büyük bir korkuya kapılırmışçasına ayağa fırladı. Eyvah çarpılıyor eyvah diye bağırdı trajik bir sesle. Bütün sınıf kahkahayı basınca Sadrettin Celal de bizimle beraber güldü. O sıralarda çok ünlü bir şair sayılan Türk Edebiyatı öğretmenimiz Faruk Nafiz Çamlıbel'i pek adam yerine koymazdık. Duygusal şiirlerini alaya almanın yollarını bulurduk. Müdürü olduğu Galatasaray Lisesi'nin belalı olanlarını sultası altında tutacak kadar sert bilinen tarih öğretmenimiz Behçet Bey bizi yıldıramazdı. Gözünün önünde salt damarına basmak için sınavlarda kopya çekenler vardı. Naylon henüz icat edilmediğinden kopya kağıdını bacaklarının üst kısmına saydam ipek çorapların altına koyarlardı. Zavallı Behçet Bey durumu anlar ama yetişkin kızların eteğini kaldırıp çorabın içinden o kopya kağıdını alamazdı. Behçet Bey'in damarına basmak hoş olmasına hoştu ama ben bunu yapmazdım. Çünkü hem kopya etmeyi çirkin bulurdum hem de ipek çorap giymezdim. Arnavutköy Kız Koleji'nin doğal güzellikleri bir yana canımın istediği gibi yararlanabileceğim çok büyük bir kitaplığı da vardı. Ve benim açımdan en önemlisi özgürlük vardı yeni okulumda. Dersim olmadığı saatlerde bir etüt odasına kapanmak zorunda değildim. Dilediğim gibi dolaşabilirdim bahçelerde. Hatta lise kısmında velilerinden izin kağıdı getiren öğrenciler eğer o sırada dersleri yoksa 7'de geri dönmek şartıyla okulun dışına da çıkabilirlerdi. Ülkemizde artık hiçbir okulda bulunmayan böyle bir özgürlük ortamında okuldan kaçmak düpedüz saçmaydı. Ama ben salt yasakları delmek, kurallara meydan okumak, keyfi uğruna okuldan kaçardım sık sık. Dik duvarlara tırmanan cinsten olduğum için duvara tırmanır, bisikletimin gidonuna kısa bir ip, selesine de başka bir ip bağlar, bisikleti duvarın öteki yanına usulca indirirdim. Çünkü öyle lök gibi aşağıya düşerse bir yanları kırılabilir demektar bisikletimin. Sonra duvardan atlar, çilek tarlalarından geçerek Maslak yoluna çıkar, Şişli'ye giderdim. Şimdiki o kocaman, kıpkırmızı, lezzetsiz ve kokusuz hormon çileklerine hiç benzemeyen Arnavutköy ya da Osmanlı çileği denilen bir çilek türü vardı eskiden. Rengi beyaza yakın bir pembeydi. Çok küçüktü ve mis gibi kokardı. Sınıf arkadaşım Emine Esenbel ile ben okuldan kaçıp o çilek tarlalarına dalar, topraktan kopardığımız çilekleri toprağıyla birlikte avuç avuç yerdik. Bir defasında tarlamın Arnavut bekçisi mavzeriyle bizi kovalamıştı. Adam okulun içine kadar girmişti. Biz en güvenilir yer olarak müdüre Miss Burns'ın yazı masasının altına saklanmıştık. Arnavut da peşimizden odaya dalmıştı. Biraz şaşırmakla birlikte serin kanlılığını koruyan Miss Burns, olanca azametiyle ayağa kalkınca Arnavut bekçi mavzerini indirmiş, söylene söylene geri çekilmişti. Cezalandırılmıştık elbette. Zaten ben ikide bir de cezalandırılırdım. Bir süre için okuldan uzaklaştırma cezasını tardı muvakkat denilirdi eskiden. Ama beni okuldan uzaklaştırmazlar, revire yatırırlar, kitaplarımı elimden alıp okumama engellerler ve hastaymışım gibi sadece lapalar, sulu çorbalar türünden diyet yemekleri verirlerdi. Bu cezalandırma yöntemi bile koleji yönetenlerin psikoloji konusunda ne denli bilgili olduklarını kanıtlamaya yeter. Çünkü kitap okuyamamak benim açımdan cezaların en büyüğüydü. Üstelik koleje yatılı girdikten sonra iştahım da açılmıştı. Oysa daha önce, yani acayiplik dönemimde, yemekten nefret ederdim. Açlıktan ölmemem için ancak yemeği kabul ettiğim yiyecekler verilirdi. Bu yüzden de şimdi mideme çok düşkün olan, hatta gurme geçinen ben, birçok güzel yemeği, örneğin zeytinyağlı enginarı, beğendiği, ıspanaklı böreği, bamyayı, kerevizi, aşureyi hala ağzıma koyamam. Çocukluğumda yediğim sınırlı şeyleri de zorla yedirirlerdi bana. Yutmadan ağzımda biriktirir, bir avurtumdan ötekine geçirirdim. Biraz daha zorlarlarsa kusardım. Neredeyse her yemekten sonra kusmaya başlayınca ağır hasta olduğum kanısına varan zavallı annem, şimdi adını anımsayamadığım o günlerin en ünlü çocuk doktoruna götürmüştü beni. Doktor iyice muayene ettikten sonra beni odadan çıkarmış, "Bu çocuk hasta değil, düpedüz edepsiz," demiş, çok haklı olarak. Kusmayı bir refleks haline getirdiğimi söylemiş. Annemin bu refleksi bana nasıl unutturacağını sorması üzerine doktor, yemek yerken de yemekten hemen sonra da oyalanmam gerektiğini, birkaç gün kusmazsam refleksi yitireceğimi açıklamış. Annem doktordan çıkınca bir muhallebiciden hoşlanmadığım, hala hoşlanmam sütlü yiyeceklerden tavuk göğsü almış. Beni bir taksiye bindirmiş ve o sırada çift yönlü olan Beyoğlu Caddesi'nde bir yandan tavuk göğsünü ağzıma tıkarak bir yandan da "Ay Mina şuna bak, ay Mina buna bak" diye dikkatimi başka şeylere çekerek beni bir aşağı bir yukarı gezdirmiş. Bu gezintili yemekler öğleyin ve akşam olmak üzere tam 3 gün sürmüş. Sonra beni evde karşısına oturtmuş, dizleri arasına sıkıştırarak yedirmeye başlamış. Kusmak için yoğun çabalar yapar ama refleksi yitirdiğim için kusamazmışım bir türlü. Arnavutköy Kız Koleji beni birçok acayiplikten kurtardığı gibi artık bir hastalık olarak tanımlanan anoreksiya nervosa'dan, yani yemek yememe hastalığından da kurtardı. Okulda kaldığım ilk hafta ekmek ve sudan başka ağzıma hiçbir şey koymadım. Bir öğretmen ve 7 öğrenci bir masada otururduk. Beyaz ceketli, beyaz eldivenli, beyaz Rus garsonlar sofrada hizmet ederdi o sıralarda. "Ben yemeyeceğim," dedim. Öğretmen hiç itiraz etmedi. "Nasıl istersen," dedi. Oysa ben birazcık ye ne olur diye yalvarıp yakarmalarına, seni şuraya götüreceğiz, sana şunu alacağız diye vaatlerde bulunmalarına, hatta yerken beni eğlendirmek amacıyla kimi zaman konukların bile katıldığı küçük şov programları yapmalarına alışıktım. İlk hafta sonu beni okuldan aldıklarında takside ağzımı açmamışım. Sonra eve girer girmez doğru mutfağa ve oradaki tel dolabına, buzdolabı yoktu o sıralarda, yönelmiş, ne buldumsa iştahla yemeye başlamışım ve o iştah devam etmektedir hala. Çocukluğumun ve gençliğimin 600 bin nüfuslu İstanbul'u Yeşilköy'de başlar, Şişli'de biterdi. Boğaz'ın Rumeli yakası Sarıyer'de, Anadolu yakası da Beykoz'da biterdi. Boğaziçi'nin sırtlarında yapılanma yok, birbirinden güzel korular, erguvan ağaçları vardı sadece. Bazı yalıların arka cephesinde caddenin üstüne aşıp o yalının korusuna giden küçük köprüler tek tek görülürdü. Top ağacı, eskiden Tatavla denilen kurtuluş gibi sentler yoktu. Oralardaki kırlarda laternalı açık hava kahveleri vardı. Dadım beni oraya götürür, kocaman karadut ağaçlarının altında oynardım. Şimdi İstanbul'u çepeçevre saran o Anadolu kasabaları kurulmamıştı henüz. Anadolu'dan göç ancak 1950'de başladı ve gittikçe ivme kazandı. Şişli'den sonra Mecidiyeköy, Etiler filan gibi yerleşim yerleri bulunmadığından 1926'da Şişli'ye kurtlar inmişti. O kış büyük soğuklar olmuştu. Tuna'dan gelip Boğaziçi'ni dolduran buzların üstünde yürüyerek Anadolu yakasından Rumeli yakasına yaya geçenler vardı. Bu olayı ömrümde ancak bir kez daha 1954 kışında gördüm. 30 yıldır oturduğum mühürdar bile gözümün önünde değişti, güzelliğini bir kısmını yitirdi. Solda hemen yanımızda bir kır gazinosu vardı. Genç aşıklar, ders çalışan öğrenciler oraya gelir, kocaman ıhlamurların gölgesinde otururlardı. Gecelerimiz gibi kokardı ıhlamurlar. Gazinonun yerine apartmanlar dikmek için buldozerlerle ağaçlar sökülürken, ıhlamurların köklerinden acı çeken bir insanın boğuk iniltilerini andıran garip sesler çıkmıştı. Sağımızdaki konağın bahçesinde pembe manolyalar veren bir ağaç vardı. Mayıs'ta açan o pembe manolyalar öyle güzeldi ki bana konuk gelenleri onları görmeye götürürdüm. Kimi zaman zorla götürürdüm. Çünkü insanların gözü vardır, bakarlar ama görmezler. O ağacın önünden geçmişlerdi, bakmışlar ama görmemişlerdi. Bense ille görmelerini istiyordum o pembe manolyaların güzelliğini. Günümüzün 10 milyon nüfuslu İstanbul'unda halk arasında garip bir snobluk başladı. Eski İstanbullular kendilerini bir çeşit aristokrasi sayıyorlar artık. Kimi zaman benimle konuşan bir şoför ya da bir bakkal, ben kont de bilmem neyim ya da ben lord bilmem kimim edasıyla, teyze ben doğma büyüme İstanbulluyum diye övünüyor. Ben de doğma büyüme İstanbulluyum ama kentimin büyük bir kısmının yabancısı oldum. Çevremdeki o çirkin kasabalara ya da dalgınlıkla hep çifte telli dediğim iki telli gibi Amerikan taklidi yapay mega kent bozuntularına ayak basmak gelmiyor içimden. İstanbul büyümesine büyüdü ama çirkinleşerek büyüdü. Ne var ki çocukluğumun küçük İstanbul'unda öyle köklü bir güzellik var ki ne yaparlarsa yapsınlar hala tamamıyla bozamıyorlar benim asıl İstanbul dediğim o yeri. Çocukluğumla gençliğimin İstanbul'u yalnız güzel değil, güven içinde yaşanılabilen bir yerdi. 22 yıl Beyoğlu'nda oturdum. Gençlik yıllarımda gece yarısı, kimi zaman gece yarısından sonra tek başıma eve dönerdim. Kimse beni rahatsız etmezdi. Ara sıra laf atanlar olurdu. Ama bir kadını küçük düşürmeyen, ince ve zarif laf atmalardı bunlar. Laf atmaktan çok bir çeşit iltifattı. Örneğin, ''Küçük hanım, o dudakları Hacı Bekir'den mi aldın?'' dedi bir Külhan Bey. 4. kaset, 1. yüzün sonu.